Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 26. Ayrım. Bölüm 13. Eve, not defterini çıkardı ve verileri taramaya devam ederken notlar aldı. Doktor, tecavüze uğradığına karar vermiş. Doktor Stanford Quillens. Bakalım adam tekrar karşımıza çıkacak mı? Ama çocuktan 24 saat boyunca Fitzhugh'un adını alamamışlar. Konuşmak istememiş. Neden konuşmak isteyeceğini düşünürler ki zaten? Ertesi gün hepsi üzerine çullanmış. Price, The Wire, anne baba, tecavüz danışmanı. Kim bu? Mariana Wilcox. Erkek bir danışman olmalıydı. Kadın bir danışmanla konuşmak istemez ki. Aptal mı bunlar? Bilgisayar, kurbanla görüşmenin ifadelerini kopyala ve ev bilgisayarıma yolla. Ama Eve, orada ayakta durduğu yerden okumaya devam ediyordu. Ağzında ekşi bir tat, karnında düğümlenen bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Soruların çoğu öyle tanıdıktı ki, aynı sorular bir zamanlar ona da sorulmuştu. Bunu sana kim yaptı? Sana yardım etmek istiyoruz ama önce bize neler olduğunu anlatman gerek. Eğer anlatırsan çok daha iyi hissedeceksin. Saçmalık. Saçmalıktan başka bir şey değil. İyi filan hissetmiyorsun. Bazen asla daha iyi hissedemiyorsun. Neden öylece olduğu gibi söylemiyorlar? Biri seni becerdi ufaklık ve gerçekten üzgünüz. Fakat seni tekrar becermemiz gerek. Nasıl olduğunu anlat bize. Ayrıntılara girmekten çekinme. Hatta hiçbir şeyi atlama ki hepsini yazabilelim ve tekrar tekrar yaşa. Eve öfkeyle başını salladı. İyi niyetli oluyorlar biliyorum. En azından çoğu öyle. Ama asla bilemezler. Bu çocuk senin gibi değil. Rourke ellerini omzuna koymuş halde Eve'in arkasında duruyordu. Omuzlarını hafifçe ovalamaya başladı. O sorun arayan, sorunlu olan bir çocuk. Bundan eminim. O konuda hak ettiğinden fazlasıyla karşılaşmış fakat inan bana senin gibi değil bu çocuk. Eve biraz daha sakinleşerek ona yaslandı. Senin gibi de değil. Sen daha zeki ve daha kötüydün ve eşcinsel değildin. İşte kesinlikle itiraz etmeyeceğim bir şey. Rourke onun saçlarının üzerine bir öpücük kondurdu. Cinsel kimliği konusunda yaşadığı kafa karışıklığı çoğu davranışının sebebi ve sonucu aynı zamanda. O ve anne babası. Donald işte burada 8 yıl orduda görev yapmış deniz kuvvetlerinde. Bir kez denizciysen her zaman denizcisindir. Anne profesyonel anneliği seçmiş. Çocuğu özel okullara göndermişler. 5 yılda 3 farklı okul. Fitzhugh olayından 2 ay önce okuldan alıp evden eğitime başlatmışlar. Bir de küçük erkek kardeşi var. 3 yaş küçük. Onda bir sorun yok. En azından kişisel dosyalarında görünen bir şey yok. Ama onu da okuldan alıp evde eğitime başlatmışlar. Artık işlerini şansa bırakmak istememişler. Babanın uzmanlığını fark ettin mi? Evet, bilgisayar mühendisi. Tık ve tık. Eve kahvesini almak için uzandı ve şarap olduğunu hatırladı. Biraz kaşlarını çatarak razı oldu. Devon, Fitzhugh'un adını veriyor ve evden gizlice kaçıp gittiği bir gece kulübünde tanıştıklarını söylüyor. Kulübe sahte kimlikle girdiğini ve kafasının biraz güzel olduğunu kabul ediyor. Fitzhugh evinde bir parti verdiğini söylemiş. Devon da onunla gitmiş. Muhtemelen bunların çoğu doğru ama sonra işler karışıyor. Fitzhugh'un ona çok fazla uyuşturucu verdiğini iddia ediyor. Fakat toksikoloji seviyesi işlerin onun anlattığı gibi gitmesi için çok düşük çıkıyor. Devon tamamen kendini kaybettiğini, neler olup bittiğini anlamadığını söylüyor. Fitzhugh onu özel oyun odasına götürmüş ve bağlamış. Devon kaçmaya çalışmış ama Fitzhugh ondan güçlüymüş. İyice dövmüş, bayıltmış ve tecavüz etmiş. İlk defa olan bir olay değil. Kurtlar kuzuları avlar. Doğalarında var bu. Ama işler tam öyle gitmemiş. The Wire sadece o şekilde olmayacağını bilmeliydi. Belki evet tecavüzdü ve çocuğun yaşı küçük olduğundan gönüllü olsun ya da olmasın Fitzhugh her koşulda bir domuz. Ama çocuğu o dövmedi, babası dövdü. Fitzhugh'un dosyalarına bak, asla kurbanlarını dövmüyor, Şiddet kullanmıyor, zorla yapmıyor. İkna, rüşvet ve tehdit kullanıyor. Davayı olayın zorla gerçekleştiği faktörü etrafında kurmaya çalışması da Fitzhugh'un kazanma nedenlerinden biri olmuş. Olaya Dwyer gibi bakınca muhtemelen Dukes ve Price'ın da katkılarıyla davayı samandan bir ev gibi inşa etmişler ve kurt tek hamlede yıkmış. Eve konsolun üzerine oturdu. Yalanlar, yarı doğrular ve berbat bir polis çalışması. Al sana samandan ev. Olayın nasıl olduğunu söyleyeyim. Çocuk evden kaçıyor. Muhtemelen daha önce de defalarca yapmış. Onu kafese tıkmaya çalışmışlar fakat çocuk kabul etmiyor. O lanet olası babası gibi değil. O melek suratlı, bok kafalı erkek kardeşi gibi değil. Bir eşcinsel kulübüne gidiyor. Kız peşinde filan değil. Fitzhugh zaten av durumunda ve taze et kokusu alıyor. Çocuğa içki ısmarlıyor. Belki uyuşturucu filan da teklif ediyor. Hadi benim evime gidelim. Orada bunlardan daha çok var. Çocuğun kafası hala güzel. Belki daha da güzelleşiyor ve Fitzhugh yapmak istediğini yapıyor. Sonra çocuk yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Senin çizdiğin de daha güzel bir resim değil. Daha güzeli değil diye onayladı Eve. Ama böyle oluyor. Çocuk 14 yaşında, kızgın, kafası karışık ve kendinden utanan bir çocuk. Eve gidiyor, gizlice içeri giriyor ama yakalanıyor. Alkol ve seks kokuyor. Babası da kendini kaybediyor, bileğinden tutup tokatlıyor. Gözyaşları, bağırmalar ve suçlamalar. Muhtemelen babanın sonradan pişman olacağı sözlerle haykırışlar. Adam onu sağlık merkezine götürüyor ve ufak yaralanmalarında cinsel saldırı esnasında gerçekleştiğini söyletiyor. Ailesine zaten yeterince zarar vermiş ve lanet olsun artık kendine söyleneni yapacak. Ve sonuçta diye devam etti Rourke, her şey daha kötü oluyor. Fitzhugh paçayı sıyırıyor. Çünkü diğer sebeplerin yanı sıra aile daha çok kendi imajını korumakla meşgul. Evet ve bu nedenle yarın evlerine gidip onları sorgulayacağım için kendimi daha az kötü hissediyorum. Başkaları da olmalı, onları da bulalım. O araştırmayı çoktan başlattım. George'un dosyası taranıyor. Rourke ona gülümsedi ve yaklaşarak Eve'in salladığı bacaklarını açtı, arasına yerleşti. Fazladan engel konmuş mühürleri bulacak, girdiğim bir seri talimatla onları geçip mühürleri açacak. Çok seri parmakların var. Hala enerjileri var. Rourke ellerini Eve'in gömleğinin altına soktu. İşlemin tamamlanması biraz sürer. Yani yeterli vaktimiz var. Görevdeyim. Ben de. Rourke ona sokuldu ve ağzıyla Eve'in boynundaki en sevdiği noktayı buldu. Hafifçe öpmeye başladı. Neden bana bir emir vermiyorsun Teğmen? Parmakları Eve'in göğüsleri üzerinde dolaştı. Karnına doğru indi, sonra beline dolanarak yavaş yavaş sırtında gezinmeye başladı. İkisi de heyecanlanmaya başlamıştı. Eve onun ne yaptığını biliyordu. Az önce ortaya çıkan resmin gölgelerini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Kendi güçlü ve berrak renklerini geri getirmeye çalışıyordu. Kes şunu. Eve, dudakları biraz daha yukarılara çıksın diye başını hafifçe yana eğdi. Birkaç dakika içinde. İnan bana, asıl bir dakika içinde başlayacağız. Rourke onun kulak memesini dişlerinin arasına aldı. Ve bakalım nasıl gidecek. Eve'in beyni bulutlanmaya, bedeni hareketlenmeye başlamıştı. Tanrım, cidden bu konuda çok iyisin. Bunu da resmi dosyamda belirtecek misin? Rourke'un ağzı onun dudaklarını buldu. Uzman sivil danışmanı kayıtlarımda, kendi dosyalarımın arasına saklarım. Eve'in nefesi kesildi. Gömleğini bu kadar hızlı çıkarmayı nasıl başarmıştı? Böyle konsolun üzerinde yapamayız. Bence yapabiliriz. Rourke onun pantolonunu çözmeye başlamıştı bile. Ama evet, bir şeyler eksik. Atla bakalım, dedi ve Eve'in bacakları beline dolanana kadar onun kalçalarını tuttu. Bir dakika dolmak üzere, diye mırıldandı Eve ama Rourke boynunu öpmeyi bırakmıyordu. Bakalım vakti durdurmayı başarabilecek miyiz? Rourke duvardaki bir paneli açtı ve ortaya bir yatak çıktı. Onu çarşafın üzerine yatırdığında, Eve kollarını ve bacaklarını ondan hiç ayırmadan yuvarlanarak üste çıkmayı başardı. "Hızlı olacak," diye uyardı Rourke'u. "Dayanabilirim." Eve hızla Rourke'un gömleğini açtı ve ellerini sertçe onun göğsünde dolaştırdı. Sonra alçalarak dişlerini teninde gezdirmeye başladı. Rourke'un tadı çoktan onun bir parçası olmuştu, içinde yaşıyordu. Yine de Eve daha fazlasını istiyordu. Ağzını onun ağzıyla birleştirerek daha fazlasını almaya başladı. Tüm bedenine bir ateş yayılıyordu. Sıcaklığın giderek daha yoğun bir istekle hareket eden dudaklarından ve ellerinden, Rourke'dan ve kendi bedeninden yayıldığını hissediyordu. Tüm sıcaklık içine doluyor, adrenalin patlaması halinde sisteminde dolanıyordu. Rourke pantolonunu çıkarmak için onu altına aldığında, Eve de onun pantolonunu açmaya başladı. Kalbi genç adamın dudaklarının dokunuşlarıyla çılgınca atmaya başlamıştı. Eve tamamen çıplak kalana kadar birbirlerinin üzerindeki her şeyi tutup çekiştirip çıkardılar. Eve gülerek doğruldu ve tekrar Rourke'un üzerine çıktı. Rourke'u içine alırken gülüşü arzulu bir inlemeye dönüşmüştü. Bacaklarını ona bastırarak onu çılgınca bir arzuyla tamamen içine aldı. Rourke doğrularak onun göğüslerine uzandı ve Eve'in kalp atışlarını kendi kulağında duymaya başlayana kadar onları emdi. Bu tat, sıcaklık, birleşmenin kokusu Rourke'u çıldırtıyordu. Eve tekrar doğruldu. Sonra birlikte hareket etmeye başladılar. Eve ellerini Rourke'un başının iki yanına koydu ve kalçalarını ayarlayarak onun üzerinde hızla gelip gitmeye başladı. Duyduğu arzu, o arzunun karanlık ve tehlikeli ucu Rourke'u iteklemeye başlamıştı. Eve'in yüzü öyle canlıydı ki, bu yüzde öyle yoğun bir arzu ve kararlılıkla dolu bir canlılık vardı ki, adeta her ikisinin de hayatı buna bağlıymış gibi devam ediyordu hareketlerine. Rourke, etrafındaki havanın yoğunlaştığını, görüşünün bulanıklaştığını hissetti. Eve, sarı ve beyazdan ibaret bir ışık huzmesi gibiydi. "Bırak kendini." Eve'in sesi öyle derinden geliyordu ki, "Bırak." Rourke'un bedeni onun içindeydi. Canlı canlı yutulmak gibi bir şeydi. Kendini ona bırakırken son duyduğu Eve'in zevk içinde haykırışı oldu. Rourke onu üstünden indirdi ve birlikte kendilerine gelmeleri için onu bedenine yasladı. "Seks çok komik," diye mırıldandı Eve. "Evet, hala gülüyorum." Eve bir kahkaha attı ve yüzünü bir an Rourke'un boynuna dayayarak onu öptü. "Evet, güzel espriydi. Ama benim kastettiğim, yani bazen seni öyle dümdüz yere seriyor ki bir ay uyumak isteyecek gibi hissediyorsun. Bazen de sana öyle bir enerji veriyor ki kalkıp maraton falan koşmak istiyorsun. Neden acaba?" "Bilmiyorum ama sanırım senin şu anda ikinci kategoride olduğuna dair bir his var içimde." "Evet, harika oldum." Eve doğruldu ve onun dudaklarına hızlı ve sert bir öpücük kondurdu. "Sağ ol." "Rica ederim. Yani yardımcı olabileceğim başka bir şey olursa söyle." "Pekala. Belki güzel kıçını kaldırıp bana verilerin kalan kısmını gösterebilirsin." Eve neşeyle derin bir nefes aldı ve yuvarlanarak yataktan kalktı. "Ve kahve istiyorum." "Pekala. Uzun bir gece olacak. O çikolatalı pastadan kalanı da ister miyiz?" Eve gömleğine doğru uzandı. "İyi düşündün." Seks, kafein ve çikolata sayesinde Eve'in enerji seviyesi saat 3'e kadar epey yüksek kaldı. Listesinde 6 isim daha vardı ve daha fazlasının olduğundan şüphesi yoktu. Oyun planı şimdiden kafasında netleşmeye başlamıştı. Sabahleyin Dukes ailesiyle başlayacaktı. Bir fincan kahve daha almak için uzandığında Rourke demliği ondan uzaklaştırdı. "Bırakıyorsun Teğmen. Bu gecelik bu kadar yeter. Bir saat daha yetecek enerjim var." "Hayır yok." Yüzün soldu ve bunun duvara toslamak üzere olduğunu gösteren bir işaret olduğunu bilecek kadar tanıyorum seni. "Biraz uyumazsan yarın olman gerektiği kadar kendinde olamazsın. Ailelerle görüşmeyi planladığını düşünürsek bence kendinde olmaya çok ihtiyacın olacak. Peabody'yi de alacak mısın?" Rourke meraktan ziyade onun dikkatini dağıtmak için sormuştu. ekipmanı kapadı ve kolunu onun beline doladı. Ben de bunu düşünüp duruyorum. Eğer onu da alırsam biraz üzerine gitmiş gibi olabilirim. Kendini sıkışmış hissedebilir. Eğer yanımda götürmezsem de kızıp suratını asacak. Suratına aslında gerçekten sinir bozucu oluyor. Eve ne olduğunu fark ettiğinde kendini asansörde bulmuştu. Yani gerçekten bu gece için bırakma vakti gelmişti. Sanırım kararı ona bırakırım ya da belki sabah karar verirsin diye onun yerine tamamladı Rourke ve Eve'i yatağa doğru çekti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 233. Devamı 27. ayrımda.